Merhaba sevgili A9 izleyenleri. Bir Hayata Dair programıyla da yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 21. dönem Denizli Milletvekili ve Tüketici Çevre ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Beyhan Aslan'ın ofisine konuk olduk. Başkanım bizi konuk ettiğiniz için ofisinize öncelikle A9 izleyenler adına çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. Sizler de müdürüme kadar gelip programı beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, bizim için çok büyük şeref oldu. Başkanım biz programımızda genel olarak Türkiye'nin meselelerini, Türkiye'nin gerek iç gerekse dış politikadaki, siyasetteki pozisyonu, yine Türkiye'nin iç meseleleri ve problemlerini genel olarak konuklarımızla değerlendiriyoruz ve onların kıymetli görüşlerini alıyoruz, izleyicilerimize paylaşıyoruz. Uygun görürseniz öncelikle ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan terör sorunuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Malumunuz, sizler daha iyi biliyorsunuz, 30 yıldır akan kan durmuyor maalesef. Alınan bütün tedbirlere rağmen yine de bazı eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Bu konuların bir an önce olumlu yönde sona erdirilmesi, sonuçlandırılması için bu yöndeki görüşlerinizi alabilir miyiz efendim?
Tabii ki. Türkiye uzunca bir zamandan beri terörle boğuşuyor. Tabii terör günümüzün gerçeği. Terörle mücadele konusunda ciddi bir irade var. Ama buna rağmen terörü sona erdiremedik, terörü başaramadık. Şimdi bunun tabii ki çok çeşitli sebepleri var. Birincisi, terör örgütünün gerçek niyetinin açık seçik tespit edilmesi lazım. Terör örgütünün gerçek niyeti Türkiye Cumhuriyeti topraklarından bir kısmını ayırıp bir başka devlet oluşturmaktır. Tabii terör örgütü bunu her zaman açık seçik söylemiyor, kıvırtıyor. Ama Kürt halkının böyle bir talebi var mı derseniz, Kürt halkının böyle bir talebinde olduğunu sanmıyorum. Ama terör örgütünün, yani üst düzeydeki o militan takımının gerçek niyeti bu. Önce devletin bunu tespit etmesi lazım. Ve herkesin bu konu üzerinde tartışmasız, ha bunların niyeti budur deyip mücadeleyi ona göre vermek lazım. Şimdi bir diğer nokta, bu terör örgütünü besleyen maddi unsurlar, manevi unsurlar var. Yani terör örgütü bunca yıl mücadeleye rağmen, ki NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetleri, ordusuna sahip bir ülkenin ordusu, bunu niye bitiremedi hala? Şimdi burada tabii terör örgütüyle mücadelenin, terörle mücadelenin çok çeşitli unsurları var. Sadece silahlı kuvvetler ayağı değil, diğer ayakları da var. Bir kere silahlı kuvvetlerin verdiği mücadelenin diğer unsurlar tarafından desteklenmesi lazım. Hükümetler tarafından desteklenmesi lazım, halk tarafından desteklenmesi lazım, basın tarafından desteklenmesi lazım. Yani topyekun bir mücadele gerekiyor. Şimdi biz bu konuda zaman zaman sırtta kaldık. Örneğin terör örgütünü en büyük desteği kim? Güneydoğu'daki işsiz, yoksul, eğitimden nasibini almamış, kandırılmış çocuklar. Şimdi terör örgütünün maddi unsuru nasıl besleniyor? Bu çocuklar nüfusa bile kaydolmadan dağa gönderiliyor. Bir kere önce İçişleri Bakanlığı'nın, Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı'nın koordineli bir çalışmayla herkesi kayıt altına alması lazım. Nüfusa kaydolmayan vatandaş olur mu? Ve bunların dağa çıkmasının önlenmesi lazım. Ve o aileye, o veliye senin oğlun nerede diye suali sorulması lazım. Şimdi bu konuda bir, ciddi bir keşmekeşlik var. Bir ailenin kaç çocuğu olduğunu babası, anası biliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün de bu konuda ciddi tedbirler alması lazım. Ve bu terör örgütünü besleyen bu insan unsurunun, dağa çıkış unsurunun kesinlikle kesilmesi lazım. Onlar çünkü zaman zaman sayıları 500'e inmesine rağmen, 300'e inmesine rağmen bir baktık ki yeniden 5000'lerde. Peki bu nereden geldi? Tabii bunun %30 gibi bir unsurun İran'dan, Suriye'den, diğer ülkelerin vatandaşlarından olduğunu biliyoruz. Hatta Ermeni vatandaşlarından da, hatta Kıbrıs Rum kesiminde Rumların dahi çok az da olsa bunlara destek verdiğini biliyoruz. Ama o ülkelerle de ciddi temaslar yaparak önce bu maddi unsurun yok edilmesi lazım. Yani terör örgütünün maddi gücünü tespit eden o insan unsurunu besleyici olan o hadisenin yok olması lazım. Bu çok önemli bir hadise. Bir diğer nokta, terör örgütünün kaynağı nedir? Maddi kaynakları var. Terör örgütü maalesef diğer ülkeler teröre karşı işte ortak payda, ortak mücadele demelerine rağmen kendilerine terör dokunduğu zaman, yani kendi terörleri olduğu zaman bunlar terör konusunu öne alıyorlar, ciddiye alıyorlar, mücadeleyi öne alıyorlar ama Türkiye'de teröre karşı mücadeleyi maalesef arkaya atıyorlar. Ve arkaya atmalarının ötesinde terör örgütüne kucak açıyorlar. Kendi ülkelerinde terör örgütünün yürüyüşlerine, propaganda yapmalarına izin veriyorlar. Onlara maddi manevi desteklerini sağlıyorlar. Onlara ticari imkanlar sağlıyorlar. Bankalarını açıyorlar. Dolayısıyla Türkiye karşı diğer ülkeler samimi değiller. Çünkü şuradaki bir avuç PKK'nın bu derece dinamik bir yapıya kavuşması sadece kendi güçleriyle olması mümkün değil. Mutlaka yabancı unsurlar, yabancı destekler, maddi unsurlarla destek veriyorlar. En azından silah kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını göz yumarak onların maddi açıdan güçlenmelerine sebep oluyorlar. Bir kere bu ülkelerin terörle bizimle işbirliği yaptığını iddia eden ülkelerin samimi olması lazım. Buna Amerika da dahil, diğer Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, komşu ülkelerimiz de dahil, Türkiye'nin terörle mücadelesinin de desteklerinin samimi olması lazım. Yani insan unsurunu yok edersek, yani terörist örgüte katılımları engellersek, devletin aldığı zincir tedbirlerle, eğer yurt dışı kaynaklı maddi destek veren, manevi destek veren unsurları yok edersek, terör örgütü ayakta durması, terör örgütünün güçlü zayıflayacaktır. Bir diğer nokta da terör örgütünün varlığının sebebi ne? Terör örgütünün varlığının sebebi, biraz önce bahsettim, yani yeni bir devlet oluşturma. Ancak terör örgütünün istismar ettiği konular var. Terör örgütünün istismar ettiği konuları onların elinden alıp onların istismar etmelerini önlememiz lazım. Bu nedir? Çağın ruhunu solumak. Yani demokraside, insan haklarında onlara hiçbir fırsat vermemek lazım. Bu ülkenin her bir vatandaşı, ister Diyarbakır'da, ister Muğla'da, ister Bitlis'te, ister Edirne'de yaşasın, her bir vatandaşın birinci sınıf vatandaşı olduğu, aynı haklara sahip olduğu, aynı mahkemelerde yargılandığı, aynı devlet memurunun önüne çıkıp haklarını aradığı, aynı polis tarafından sorgulandığı, topraklarının aynı ordu tarafından korunduğu ve tarihiyle gurur duyan vatandaşlar topluluğu olduğunu, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneyliği idrak etmeli. Yani terör örgütüne fırsat vermemeli bu konuda. Ve bu konudaki istismar ettiği konularla ilgili ciddi tedbirler almalı. Ama şu var tabii ki, hangi tedbiri alırsanız alın. Ki bugün hükümet Kürtçeyi serbest seçimlik dersler arasına alalım dedi. Ne parlamentodaki uzantı BDP tatmin oldu, ne terör örgütü tatmin oluyor. Televizyon Kürtçe yayınlar konusu gündeme geldi. Ki 21. Şeyden dolayı 57. hükümetten bu yana yapılan bir çalışmaların sonucuydu. Televizyon yayına başladı. Gene tatmin olmuyorsun. Demek ki terör örgütünü tatmin edecek nokta diye bizim taviz vermemiz mümkün değil. Yani bu toprakları kimse bölüp parçalayıp yeni bir devlet falan kuramaz. Bu müsaade edilemez. Ancak terör örgütünün istismar ettiği konuları yok etmek hükümetlerin görevidir. Ve bu konuda da ben bir gayretin olduğunu, bir iyi niyetin olduğunu seziyorum. Onu da yok etmemiz lazım. Bir diğer nokta, terör örgütünün umudunu kırmak lazım. Terör örgütü umutlanıyor. Ben şu mücadelemi devam edersem bu devletimi kurarım veya hedefime ulaşırım. Terör örgütünün hedefine ulaşma noktasında onun umudunu kırmamız lazım. Bu kırmakla silahlı güçlerin, yani terörü yok edici silahlı güçlerin vurucu, indirici darbesiyle olur. Bu olmadığı takdirde terör örgütü umudunu korur, yılgınlığa düşmez, caymaz. Biz terör örgütünü ne zaman caydırırsak, ne zaman umudunu yok edersek, terör örgütünün üst düzeyi, ha ben bu terör yoluyla, bu silahlı mücadeleyle bu umudumu gerçekleştiremeyeceğine dair kanaat kendine geldiği anda terör örgütü dağılacaktır. Bizim bu umudu kırmamız lazım. Bunu da caydırıcı güçle halletmemiz lazım. Yani bir tarafta silahlı mücadeleye devam ama diğer tarafta da terör örgütünün istismar ettiği konuları yok etmek, uluslararası ilişkilerle terör örgütünü destekleyen, besleyen yolları kesmek, bir diğer noktayı ki en önemlisini ben bu görüyorum, terör örgütüne katkı sağlayan maddi unsuru, insan unsurunun önünü kesmek. Yani o ilin valisi, o ilçenin kaymakamı, o köyün muhtarı, bu devletin valisi, kaymakamı, muhtarı değil midir ki? Hangi çocuğun terör örgütüne katıldığını bilemeyecek veya bunun zecri tedbirlerinin alınmasını önleyemeyecek. Bir kere kesinlikle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bir diğer nokta, ülkedeki maddi refahın da artırılması gerekiyor. İşsizlik sorununun artırılması gerekiyor. Ekonomik kalkınmanın, ki öteden beri bunun hep söylemi vardır. Ama ciddi bir şekilde işsizliği önleyici yatırımların yapılması lazım. İnsanlar işsizlik önlenirse ekonomik refah artar. Fert başına düşen milli gelir yükselirse, oradaki insan ekonomik açıdan doyar, mutlu olursa, oradaki gençlerin kandırılması daha zor olur. Onların dağa çıkması kolay olmaz. Ve bakınız, PKK'yı besleyen unsurların büyük bölümü yoksul kitle. Ve eğitim düzeyi de düşük, yoksul kitle. Sebep işsizlik. Sebep kandırılmaya müsait gençler. Ve devlet şunu da açıkça Güneydoğu'da ortaya koymalıdır. Devletin kendi gücünün mutlaka PKK'nın gücünün çok önünde olduğunu, caydırıcı gücü olduğunu, Güneydoğu'daki halkın PKK'yı değil, kendisine güvenmesi gerektiğini, kendisine sığınması gerektiğini ortaya koyması lazım. Yani halk şu ikilem içinde kalmamalı Güneydoğu'da. Yani ben devletten taraf olursam PKK var, onun caydırıcı gücü beni yok eder demek yerine benim devletim var. Devletin gücü, devletin şefkatli kolları beni korur. Şefkatle bağrına basar devlet bana. Diye düşünürse PKK ile mücadele azmi öne çıkar. Mücadele iradesi öne çıkar. Eğer bunu yapamadığı takdirde, yani devletten ziyade PKK'dan korktuğu için PKK'ya biat ettiği takdirde, tabii terör örgütü bundan da çok ciddi bir moral kazanıyor ve ciddi bir güç kazanıyor. Yani vatandaşı devletin yanına çekici tedbirlerin kesinlikle alınması lazım. Bu da en önemlisi güvenliktir. Yani vatandaş güvenliğini devletin yanında sağlayacağını, devletin yanında olursa daha güven içinde yaşayacağını, ailesinin daha güvenli bir hayat süreceğini, çocuklarının istikbalinin, geleceğinin daha güvenli olacağına dair kanaatinin olması lazım. PKK'nın tehdidinden, teröründen korktuğu oranda ciddi mesafeler alamayız diye düşünüyorum.
Efendim, önemli, konuşmanızın başında önemli bir konuya değindiniz. Mesela biz Kürtçe eğitimde bir açılım yaptık ama bu ne PKK'yı ne BDP'yi memnun etti. İşte televizyon yayınları oldu. Bunlar birkaç yıl önce veya işte bir 10 yıl önce belki hiç ağza bile alınamayacak konulardı ama yine de Yani buradan anlaşılıyor ki, siz de ifade ettiniz onu, terör örgütü Türkiye'den bir parça koparıp bağımsız bir devlet kurma hayalinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecek. Yani buradan anlaşılan bu. Şimdi bu şekilde baktığımızda bazı devlet büyüklerinin veya işte bazı sivil toplum kuruluşu önderlerinin veya gazetecilerin, yani efkarım yeni diyelim, işte PKK silah bıraksın, gelsin işte oturalım, konuşalım çağrılarını o zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu şartlarda PKK'nın silah bırakması pek makul ve akılcı gelmiyor yani şu ana kadar uygulamalar, yapılan uygulamalar.
Şimdi bu PKK silah bıraksın işte şeklinde basında okuyoruz. Tabii PKK taraftarları da diyor ki devlet silah bıraksın. Bir kere hiçbir devletin güvenlik güçleri silah bırakmaz. Çünkü onun silahı sadece PKK yüzünden elinde değil. Halkın güvenliğinin sağlanması yönünden silahlı güçlerin, bu askerimiz olur, polisimiz olur, elinde silahının olması lazım. Elinde silah olmadığı zaman onun caydırıcılık gücü olmaz. Önemli olan silahını hukuk içinde kullanması lazım. Yani silahın kullanılacağı yerde kullanılması gerekir. Şimdi bu nedenle silahlı kuvvetler silah bıraksın, efendim polisimiz silah bıraksın, talepleri çok saçma talepler. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir sivil toplum örgütü birey o ülkesinin, kendi ülkesinin silahlı kuvvetlerini ya da güvenlik güçlerini silah bıraksın diye talepte bulunmaz. Bu şimdi diğer noktaya geldiğimiz zaman PKK silah bıraksın. Bu bir temenni. Devlet hep çağrı yapar. Silahlı kuvvetler çağrı yapar, güvenlik güçleri çağrı yapar. Silahını bırakın der. Bir eşkıya ile bile dağda karşılaştığı zaman silahını bırak teslim ol, silahını bırak teslim ol der. Onu uyarır. En son çare ateş etmek gerekiyorsa ateş eder. Tabii burada en büyük sıkıntı Kürt terör örgütü üyeleriyle, teröristle Kürt halkının karıştırılması çok ciddi bir problem. Bunun bir kere çok ciddi bir şekilde ayrılması, ayrıştırılması lazım ama bunda da çok ciddi sıkıntılar çekiliyor. Ayrışmıyor. Ayrışmayınca terör örgütüne karşı verilen mücadele sanki Kürt halkına karşı verilen mücadeleymiş gibi yorumlanıyor. Bu ikilem Kürt halkının da kafasını karıştırıyor. Bunu çok ciddi şekilde ayırmamız lazım. Yani bizim güvenlik güçlerimizin Kürt halkına karşı bir mücadele söz konusu olamaz. Bin yıldır kardeşçe, ki en büyük ortak paydamız İslam, mı birlikte yaşamışız. Birlikte tarih boyunca İslam'ın kılıcı olmuşuz. Böyle bir etten kemikten bir toplum birbirine karşı olabilir mi? Bakın, yıllardır PKK ile mücadele ediliyor. O kadar şehit verildi. Tabii o kadar PKK militanı da öldürüldü. Bütün bu olayların akabinde hiçbir ilimizde, ilçemizde dikkate değer bir Kürt-Türk çatışması olmadı.
Evet, maşallah.
Gerek Türk, gerekse Kürt, kendi kökenine her ne olursa olsun, çok saldırılı yaklaştılar. Böyle bir çatışmaya, böyle bir şeye izin verilmedi. Bunun sebebi Türk halkının sağduyusudur, Kürt halkının sağduyusudur. Eğer Kürt halkı terörist örgütle odaklansa çatışmalar olurdu. Demek ki Kürt halkı da içten gelen duygusu, onun yapısı böyle bir çatışmanın anlamsızlığını, bilinçsizliğini idrak ediyor ki hiçbir çatışma olmuyor. Hiçbir kavga gürültü olmamıştır. Bugün Kürt halkı Aydın'da, İzmir'de, Denizli'de, İstanbul'da, efendim Ankara'da kardeşçe yaşıyor. Sadece Güneydoğu'daki 5-10 ilimizde değil ki yaşayan. Ki nüfus o illerin dışında daha fazla. Bu kadar kızamlık verilmiş. Tarihler boyunca birlikte aynı nefes, aynı toprağa basılıp aynı hava teneffüs edilmiş. Aynı dertlerden muzdarip olunmuş. Yani hal böyleyken acaba işte terör örgütü silah bıraksın demesi güvenlik güç daha çok doğal bir hadisedir. Bütün basının, yalnız güvenlik güçlerimizin değil, bütün halkın, Kürt halkı da dahil olmak üzere terör örgütünün silah bırakmasını istemekten daha doğal bir şey yoktur. Ha, bırakmazsa kendi bileceği bir iş. Tabii bu mücadele devam edecektir. Ama bu mücadelede güvenlik güçlerimize her birim, devletin her biriminden olduğu gibi sivil toplum örgütlerinden, basınımızdan her bir birey nerede yaşarsa yaşasın mutlaka yardım etmek durumunda.
Topyekun bir mücadele.
Topyekun bir mücadele gerekiyor. Maddi ve manevi mücadele gerekiyor. Bu mücadelede sadece silahlı kuvvetlere, güvenlik unsurlarımıza yalnız bırakmamak gerekiyor. Onlara maddi manevi hem moral açısından destek vermek gerekiyor, hem de terörü besleyen unsurları yok etme açısından devletin bütün birimlerinin olduğu gibi sivil toplumun da devletin yanında olduğunu açıkça ifade etmesi gerekiyor. Şimdi tabii bunların niye umutları tükenmedikçe, bunlar caymadıkça, hedefledikleri umudu yaşattıkları sürece silah bırakmayacaklardır. Silah bıraktırmanın yolu bana göre caydırıcı güçten geçiyor. Böyle taleple, ya gelin silah bırakın. İşte zaman zaman söyleniyor ki birkaç kere de yapıldı bu. Af'la ilgili çalışmalar yapıldı. Ama sonra baktık ki hiçbir netice alınmadı. Şimdi bütün dağdan inecek teröristlere pişmanlık yasasının uygulanması, işte yeni
af taleplerinin gündeme gelmesi çözüm olacaksa daha bunlar düşünülür. Ama bunların çözüm olacağına inanmıyorum. Çünkü terör örgütü hala hedefinden vazgeçmiş değil. Umudu tam tükenmiş değil. Bu nedenle silah bırakma konusundaki kendileri açısından beyanlar olsa bile samimi bulmuyorum.
Ben burada bir önemli konu terör örgütünün moral motivasyonunun kırılmasını önemli olduğunu söylediniz. Bu gerçekten hayati bir konu. Şimdi her örgütün veya her fikrin bir ideolojisi vardır. Yani neticede bir her hareketin bir ideolojisi vardır. Şimdi PKK'ya da baktığımızda zaten parti kargeren Kürdistan diyor. Yani bu ne demek? Sol İşçi Partisi şeyinde Marksist-Leninist çizgide bir yapılanma, bir oluşum. Bunun bir fikri dayanağı var. Bunun fikri dayanağı Stalinizm. Zaten bunu örgüt lideri de açıkça söylüyor. Yani ben bu zamanın işte Lenin'iyim diyor, Stalin'iyim diyor. Bunu açıkça ifade ediyor. Uzantısı olan BDP de şu an itibariyle zaten onlar da sol bir çizgide olduklarını açıkça ifade ediyorlar. Bunların esasında moral motivasyonunun kırılmasının en temel etkeni fikri olarak yenilmeleridir. Yani fikri olmayan bir hareket, inancı olmayan bir hareket zaten baştan yenik durumdadır. Yani düşünün şimdi bizler mesela A9 camiası olarak bir inancımız, bir idealimiz var. Biz diyoruz ki Türk İslam Birliği, yani bütün Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri birleşsin, birliktelik oluştursunlar, bir İttihadi İslam modeli oluşsun ve bu model içerisinde dünyanın sorunları çözülsün. Bu bizim bir ana düşüncemiz, fikrimiz. Ve bunun üzerine biz bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bunun gibi PKK'da bir inancı var, bir ideolojisi var. Diyor ki ben halkların özgürlüğüne inanıyorum diyor. Proleter diktatörlüğe inanıyorum diyor. Veya işte Darwinizme, materyalizme inanıyorum diyor. Ben Allah tanımıyorum diyor. Din tanımıyorum diyor. Sınıf mücadelesine inanıyorum diyor. Hayatın bir çelişki olduğuna inanıyorum diyor. Bu çelişkinin bir mücadele getireceğine, bu savaşların, ölümlerin, cinayetlerin, bombalamaların, yağmaların, bankaların soyulmasının hepsinin normal olduğuna inanıyorum diyor. Bunu zaten bu ideolojisinin kurucuları zaten ifade ediyorlar.
Evet.
Yani Lenin, Stalin zaten birçok konuşmasında ve eserlerinde bunu söylüyor. Şimdi böylesine bir ideoloji de var karşımızda. Şimdi biz ideolojiye tankla, topla, tüfekle karşı çıkıyoruz. Yani tamam, tabii ki bu yapılmalı yani. Bu ayrı bir konu ama ideoloji tankla, tüfekle yenilebilecek bir konu değil. Yani inanç şimdi mesela sizin de kendinize göre değerleriniz var, inançlarınız var. Bir Müslüman Türk aydınısınız, siyasetçisiniz. Sizin inancınızı, fikriyatınızı hangi top tüfek devirebilir efendim?
Evet.
Mümkün mü böyle bir şey?
Evet.
Değil. Dolayısıyla bu mücadelenin belki en önemli ayağını oluşturan aynı zamanda felsefi ve ideolojik mücadele. Yani Şimdi bakın o çocuklar daha çıkartılıyor. Herkes daha işte gelin burada silah sıkın. Çok zor bir şart yani bir karar daha çıkması. Oradaki çıkan çocuklar da biliyorlar 6 sene içinde 7 sene içinde en fazla öldürüleceklerini. Ama buna rağmen çıkıyorlar. Bir inancı olmasa, bir ideolojisi olmasa o çocuk oraya çıkar mı? Çıkmaz yani. Demek ki bunun öncesinde bir eğitim veriliyor oradaki gençlere. Yani değil mi? Siz diyor işte bakın tesadüfen dünyaya geldiniz. İşte Allah yoktur, din yoktur, ahiret yoktur. Dolayısıyla yani cinayetler bu şekilde makul hale getiriliyor. İşte Marksizmle, Leninizmle, Stalinizmle sınıf mücadelesinin doğanın bir kanunu olduğu, doğa için geçerli olan kanunların toplumlar için de geçerli olduğu, dolayısıyla bu mücadelenin zaten doğanın bir kanunu olduğu, çelişkinin tez antitez, antitezin çatışmasının bir sentez oluşturacağını, bunlar anlatılıyor çocuklara, oradaki gençlere daha doğrusu ve onlar da bu inanç, bu ideoloji üzerine bu mücadeleyi yapıyorlar. Yani yoksa Allah'a, dine, İslam'a inanan, materyalizme inanmayan bir insanın böyle bir şey yapması zaten mevzu bahis değil. Dolayısıyla şuna gelmek istiyorum efendim. Yani gerek orada veya gerek Türkiye çapında çok ciddi anlamda anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Stalinist, anti-materyalist bir felsefi fikri çalışmada yapılması gerekir diye düşünüyorum.
Elbette, tabii ki. Şimdi bu Güneydoğu gençler bizim en büyük ortak paydamız Türk halkı, Kürt halkının din birliğidir. Yani bir kere Güneydoğu insanı Müslümandır ve inançlıdır. Şimdi tabii Güneydoğu insanı PKK'yı gerçek yüzüyle tanımıyor. Onun kuruluşunun kurucularını, onların fikri yapılarını tanımıyor. İşte o gençleri onlar biz Marksist, Leninistiz diye değil, işte onur mücadelesi veriyoruz. Efendim sen eziliyorsun, sen yok ediliyorsun. Yıllardır işte tarihler boyunca seni hep sömürdüler. Sen işte ayağa kalk. İşte bu mücadeleye destek ver. Kendi devletini kur. Özgürce yaşa gibi. Çocuklara cazip gelen kavramlarla onları adeta gözlerini boyayıp onları ideallere uğruna ölebilecek noktaya getiriyorlar. Yoksa çıkar mı dediğiniz gibi? Ama tabii gerçek yüzüyle tanımıyorlar. Şimdi bu PKK ilk kurulduğu yıllarda ki o zaman devrimci doğu kültür ocakları vardı. Daha sonra da kuruldu PKK. Hı hı. O zaman ben hiç unutmam o dönemlerde bir tartışma vardı. Bu tartışma şuydu. Türkiye'de Marksistler diyorlardı ki o zaman Türkiye'de örgütlenmiş bir işçi sınıfı yok. Yani komünizmin yaşadığı dönemden bahsediyorum 90 öncesinde. Türkiye'de örgütlenmiş bir işçi sınıfı yok. Biz işçi sınıfını ayaklandıramayacağımıza göre, köylü sınıfını ayaklandıramayacağımıza göre biz ne yapacağız? Bizim Türkiye'deki belirli unsurların arasına nifak sokalım, ayrıcılıklı unsur haline getirelim, onları toplumsal dinamitin fitili yapalım ve ateşleyelim dedi. Şimdi baktılar ki işçi sınıfı Adalet Partili o zaman. Köylüler de Adalet Partili. Bunlar ihtilali kimle yapacaklar Marksistler? Dediler ki biz Kürt'ün Kürtlüğünü hatırlatalım. Alevinin Aleviliği olduğunu hatırlatıp mezhep kavgasını bir tarafta da Kürtçülüğü öne sürelim. Ve bu iki unsuru öne çıkartalım. Ve toplumsal dinamitin fitilini buradan ateşleyelim dediler. Dış güçlerle birlikte içerideki belirli maalesef basınımızı da kullandılar. Ve Kürtçülük konusunu adeta ve Alevilik konusunu adeta tahrik edercesine yazdılar, çizdiler. Türkiye'nin başına bir sorun olması noktasına getirdiler. Burada tabii Abdullah Öcalan ve arkadaşları kendilerinin ideolojileri Marksizm'di. Marksist'ti. Bugün onların peşinden gidenlerin ben büyük bölümün Marksist olduğunu inanmıyorum. Onları işte kandırdıkları o yüce idealler, işte onurlu yaşamak, özgürce yaşamak, kendi devletini kurmak gibi çocuklara, o gençlere o yaşlarda idealist gelen, ayaklarını yerden kesen bir takım hayali
propagandalarla kandırdıklarını ben iddia ediyorum, inanıyorum.
Çünkü komünizm şimdi o noktada ki artık komünizmi savunmak veya komünistlerle şey yapmak insanın komik ve gülünç geliyor. Yani o derece mağlup oldu komünizm. Bir noktada komünist ideolojiyle insanların mutluluğa erişemeyeceğini anlaşıldı. Marksizmle, maddiyatçı felsefeyle, materyalizmle insanların mutlu olamayacağını, ekonomik sistemlerin refah sağlayamayacağı artık bir noktada anlaşıldı. Ama ben daha ziyade onların şövenist Kürtçülük yaptıklarını, yani ırkçı, Kürt ırkçıları olduğunu şu anda inanıyorum. Kürt ırkçılığı yapıyorlar. Bu ırkçılık işte Kürt olmanın bilincine er, işte bu şuurla hareket et, devletini kur, özgürce yaşa gibi tahrik edici cümlelerle ben çocukların kandırıldığını düşünüyorum. Bir de maddi işsizlik var. Bir de maddi menfaatler sağladıklarını da düşünüyorum. Aileye, yani çocuğunu daha kaldırdığı aileye ve o gence maddi katkılar sağladığını düşünüyorum. Sen işsizsin, yoksulsun, gel işte şu şu şu işleri yaparız, rahat yaşarsın diyor. Ve bu çocuklar bir takım vaatlerle, dediğiniz gibi fikri beyin yıkama metotlarıyla idealist gençler haline geliyorlar kendi açılarından ve dağa çıkıyorlar. İşte bunun önlenmesi lazım. Bunun için de çok ciddi bir kültürel çalışmanın yapılması lazım o bölgede. O gençleri onların eline teslim etmek yerine bana göre çok ciddi eğitim vermek lazım. Hatta dinimizi Güneydoğu'da daha iyi anlatmak lazım. Yani insan öldürmenin ne olduğunu, terörün ne olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bir kişiyi öldürmenin bütün insanlığı öldürmek olduğunu, hiç tanımadığın, bilmediğin insanların terör yoluyla öldürmenin ne denli günah olduğunu o insanlara, o halka anlatmak lazım. Bunu da tabii hem devlete görev düştüğü gibi oradaki aydınlara da ciddi görev düşüyor. Hepimize görev düşüyor. Bana göre o unsuru, terör unsurunu besleyen o unsuru yok etmenin yolu tabii sadece yapma, etme, gitme oğlum daha çıkma demek değil. Onları fikrenli, sağlıklı gençler haline getirmek, çocuklar haline getirmek lazım.
Başkanım, şimdi malumunuz Türkiye'nin çevresinde çok önemli komşuları var. Her yönden bizim için bu komşularımız stratejik anlamda da çok önemli. Fakat son dönemde işte gerek Arap dünyasında gerekse bizim sınırımızda çok önemli sorunlar yaşanıyor ve on binlerce masum insan katlediliyor, şehit ediliyor. Ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki dünya bunu seyrediyor maalesef şu anda. Olaylar henüz net olarak sonuçlanmadı. Tabii bir taraftan da Arap Baharı olarak da bir değerlendirme var bu meselelerle ilgili. Bunun sonucunda da Türkiye'nin bir bu bölgede önderlik pozisyonuna geldiği, hatta bu ülkelerin bir ağabeylik çağrısı yaptıkları ülkemize görülüyor. Bu son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Şimdi tabii Orta Doğu öne alacak olursak, Orta Doğu Osmanlı coğrafyasından koptuktan sonra, yani Osmanlı hakimiyetinin Orta Doğu'da sona ermesinden sonra Orta Doğu'da halk huzur bulmadı. Bunun tabii çok değişik nedenleri var. Birincisi Batı, emperyalist Batı. Orta Doğu ki dünyanın en mümbit, en verimli sahasıdır. Ekonomik açıdan bir noktada şey bölgesidir, en cazip bölgesidir. Herkesin gözü Orta Doğu'da. İngiliz'in gözü, Alman'ın gözü, Amerika'nın gözü, efendim Batı'nın gözü, Doğu'nun gözü, Çin'in gözü, Japon'un gözü. Herkesin Orta Doğu'da bir gözü var. Tabii teknoloji çok gelişince Orta Doğu'daki zenginliklerin ne olduğu daha iyi kavrandı. Şimdi birincisi bu cazip bir bölge olması nedeniyle herkesin orada gözünün olması, herkesin orada çıkarının olması, orada adeta dünya politikasının cirit attığı, at oynatıldığı bir yer oldu. Dünya politikası hemen hemen Orta Doğu üzerine gibi bir şey şu anda. Her ülke kendi çıkarını kovalıyor. Tabii çıkarlar zaman zaman çatışıyor. o emperyalist ülkelerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Her biri o ülke halkını yönetmeye talip oluyor. Yönetmeye talip olması o ülke halkını çok sevdiğinden filan değil. Tamamen o kaynak, zengin kaynaklara sahip olma içgüdüsüyle davranıyorlar. Birincisi bu. İkincisi işte bu nedenle biz size demokrasiyi getireceğiz. İnsan haklarını getireceğiz. Hepiniz demokrat olun şeklinde telkinlerde bulunuyor. Tabii bugün sınır aşan kavramlar dediğimiz, bütün insanlığın kabul ettiği bir takım kavramlar var. Demokrasi gibi, insan hakları gibi, özgürlükler gibi. Biz bu kavramların İslam ülkelerinde yerleşmesini çok arzu ediyoruz. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Ki ülkemizde de tam yerleşmiş değil bu kavramlar ama yerleşme safhasında devam ediyor. Bir yolda gidiyoruz. Elbette biz o ülkelerin de demokrasiye yönetilmesini, halkın seçtiği insanlar tarafından idare edilmesini istiyoruz. Ama bunda çok samimi olmak lazım. Yani samimiyet testinden geçilmesi lazım. Aslında maalesef Orta Doğu'daki bu ülkeler veya Türk dünyası dediğimiz bizim kardeş cumhuriyetlerimiz, Batı'nın bu tür şeyine muhtaç olmamalıydı. Biz kendimiz yapmalıydık bunu. Demokrasi ise biz sizden daha iyi biliriz. İnsan hakları ise Peygamberimizin veda hutbesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinden yıllar önce ortaya atılmış, yayınlanmış. Şimdi bizim bunları kendimizin yapması lazım. Ama İslam dünyası maalesef eğitimde geri kaldı, teknolojide geri kaldı, hayat tarzında geri kaldı, sömürüldü. Medeniyet dediğimiz, ki ben medeniyeti şöyle anlıyorum. Medeniyet yol yapmak, binalar yapmak değil. Medeniyet nezaket. Medeniyet saygı, hoşgörü, insan sevgisi demek bana göre. Şimdi bundan yoksun oldu İslam dünyası. Birbirlerini boğazladılar, kırtlak kırtlağa. Bırakın aynı dinin mensupları, mezheplerimiz farklı diye yani canlı bombalarla birbirlerini saldırdılar. Allah aşkına Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde, Peygamberimizin hangi sünnetinde bunlar tasvip edilir? Neresinde var? Bunlar İslam'ı yaşamıyor bir kere. İslam'ı yaşamayanın İslam'ın başına bela gelir. Bana göre İslam ülkeleri İslam'ı yaşamadı. Çıkar kaygılarının peşinden gitti. Çıkarcı emperyalistlerin dümen suyundan gitti. Ve oradaki ekaliyet, yönetici takım da halkını tamamen inkar etti. Halk yoksul, perişan. Yönetici bir grup insan sadece kendilerini koruyacak kadar güvenliği sağladılar. Ve ondan sonra da o ülkelerde nizami intizamı sağlamaya çalıştılar. Yani bir devlet olma ağırlığı, devlet olma ciddiyetinden çoğu uzak kaldı. Bu nedenle ben Orta Doğu'daki problemlerin kendileri tarafından yine kendi hakları tarafından aşılacağına inanıyorum. Bunun için de demokrasiyi, insan haklarını Amerika'nın istediği kadar ya da İngiltere'nin istediği kadar değil, bir insana gerek olduğu kadar veya bir insanın lüzumunu hissettiği kadar demokrasiyi, insan hakkını, özgürlüğü kendi verdikleri, verecekleri mücadeleyle bunların sağlaması lazım. Ben o Arap Baharı dediğimiz olay, ilk önce ben hep müspet düşündüm. Dedim ki galiba halklar uyanıyor, yönetimlerine karşı başkaldırıyor, iyi şeyler oluyor. Ama tabii zaman zaman da endişeye düştüm. Yine bu Arap Baharı'nın, yani bu halkın ayaklandığı, ayağa kalktığı dönemde yine Batı'nın zaman zaman müdahaleler ettiğini, yani sömürü Batı'ya yardım eden Ahmet yerine Mehmet'i ikame etmek gibi bir düşüncelerinin olduğu gibi bir kanaat bende hasıl oldu. Yani samimiyet konusunda bir tereddüdüm hasıl oldu. Ben hiç Batı'ya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün demokrat, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan hakları konusunda ciddi mücadeleler veren ve oturmuş bir devlet. Ben hatta ağabeylik iddiasında da bulunmak yerine karşılıklı saygıyla, sevgiyle o devletlerin hükmü şahsiyetine saygıyla, halka saygıyla el birliğiyle İslam dünyası kendi problemlerini, kendi meselelerini çözmek zorunda. Yani İslam gibi yaşasalar, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyup idrak etseler, yani başka bir şey aramaya gerek yok. Ne Amerika'ya ihtiyacı var, ne Avrupa'ya. Çünkü zaten demokrasi orada var. İnsan hakları da var. Ama sen bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmektir diyen ayet-i kerimeyi yok sayarsan, sen saldırı, İslamiyet'te saldırı savaşı yoktur. Savunma savaşı vardır. Sen savunma savaşını ve saldırı savaşını birbirinden ayırt edemezsen, birbirini saldırır boğazlarsan, bırakın şeyi, yani bir başka ülkelerle mücadeleyi, kendi ülke insanını yok etme noktasında terörizmin kaynağı olursan tabii ki huzur bulamazsın. Bana göre bu dünyanın huzur bulması kendi içinden, kendi halkının şuuruyla, şuurlanmasıyla huzur bulacaktır. Ve Türkiye'de gerek Orta Doğu'ya, gerekse Türk dünyasına, İslam dünyasına çok ciddi önderlik yapabilir, edebilir. Ama bu konuda her şeyden önce çok samimi olmak lazım diye düşünüyorum.
Çok da doğru düşünüyorsunuz.
Bilmiyorum, evet.
Allah razı olsun sizden. Çünkü aslında dünyanın ve özellikle bizim bölgemizdeki en önemli sorunun samimiyetsizlik olduğunu bir kere görüyoruz. Evet. Eğer bu mesele ortadan tam kalkarsa, ki siz az önce çok güzel ifade ettiniz, hepimize düşen bir görev var, bir hizmet var ve İslam'ın doğru anlatılması ve doğru yaşanmasını sağlama hizmeti bu. Evet. Tabii bu öncelikle özellikle bizim Güneydoğumuzda sizin de bildiğiniz gibi yapılması çok çok önemli. Sonra tüm bölgede, sonra tüm dünyada böyle bir çalışma yapılmalı, fikri bir çalışma yapılmalı. Ve sizin de buyurduğunuz gibi batıdan ziyade bizim zaten kendi kanımızdan, canımızdan, soyumuzdan olan Türkiye Cumhuriyetleri'nin bir kardeşlik anlayışı, samimiyet, sevgi çerçevesi içerisinde bir araya gelmeleri samimiyet esasına bağlı. Yine Arap dünyasındaki Müslüman kardeşlerimizin yine bu samimiyet temelinde bir araya gelmelerinin çok büyük faydası olacağını bizler de inanıyoruz inşallah.
Tabii şimdi Türk dünyasıyla da çok ciddi ilişkilerimizin olması lazım ama Türk o bölgelere bizim ilimle, bilimle, teknolojiyle o bölge insanının refahını artırıcı unsurları taşımamız lazım. Yani bir ülkenin ekonomisinde sıkıntı varsa, bir ülkede yaşayan insanlar hayatlarını zor idame ettiriyorsa hem kargaşadan uzaklaşamazlar hem de mutlu ve müreffeh olamazlar. Zaten güç de kazanamazlar. Biliyorsunuz ekonomi bugün, yani ekonomisi güçlü olan ülkeler yeryüzünde söz sahibi oluyorlar. Bugün Çin ve Hindistan Avrupa Birliği'nin bile önüne geçme noktasında aday ülkelerse, ki Amerika'yı Çin sallamaya başlamışsa ekonomisinden kaynaklanıyor, çalışmasından kaynaklanıyor. Türk dünyasının, İslam dünyasının çok çalışmaya ihtiyacı var. Ekonomik açıdan çok ciddi gelişmeye ihtiyacı var. Çok ciddi kültürel iletişime de ihtiyaç var tabii. Birbirimizi çok iyi tanımamız lazım. Yani Ahmet Yesevi'nin, Dede Korkut'un müşterek atamız olduğunu bütün o ülke gençlerinin, çocuklarının bilmesi lazım. Nasreddin Hoca'nın bütün Türk dünyasının atası olduğunu bilmesi lazım. Yunus'un, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın o gönül coşkusunu bütün Türk gençlerinin, Türk insanının, Türk çocuklarının kavraması lazım. Bu kültür iletişiminin çok ciddi bir şekilde yapılması lazım. Biz artık fiziki olarak bir araya gelmemiz mümkün değil tabii, bu şey olur, hani komik olur böyle bir iddia, hani Türk Birliği dediğimiz, ama kültürel Türk Birliği komik bir iddia değil, can bir iddiadır. Kültürel açısından Türk Birliği'nin sağlanması, İslam Birliği'nin sağlanması, ben kültürel yönünden Turancı, İslamcıyım yani o konu. Çünkü kültürel yönden diyorum. İletişim var, ulaşım var, internet var, efendim televizyonlar var, ulaşım, iletişim gelişmiş. Benim gönlüm öyle arzu ediyor ki, Türkiye'yi tanıdığım kadar Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı tanıdığım kadar Doğu Türkistan'ı, Doğu Türkistan'ı tanıdığım kadar Mekke'yi, Mekke'yi tanıdığım kadar Tahran'ı, Tahran'ı tanıdığım kadar Şam'ı tanımam lazım. Isfahan kültürünü bilmem lazım. Türkistan dünyası deyince böyle lafta ve sloganda kalmamalı. Bir de iletişim ve ulaşımın çok ciddi olması lazım. Mesela seyahat ajantalarının bu bölgelere çok ciddi seyahatler düzenlenmesi lazım. Bu konuda kültürel seyahatlerin, tarih seyahatlerinin düzenlenmesi lazım. Mesela Orhun ve Yenisey anıtlarını acaba okuyoruz tarihten. Acaba kaç kişi gördü? Yani bu konuda tarih gezilerinin, kültürel gezilerin tanınması lazım. Karşılıklı olarak Türk aydınların birbirini tanıması lazım. Ortak yayınların yapılması lazım. Yani Türk dünyasının, İslam dünyasının çok ciddi meseleleri var aslında. Bu meselelerin çözümü de önce birbirini sevmek, birbirine hoşgörüyle bakmak, tanımak, ortak paydaları arayıp bulmak ve o ülkeler arasındaki ihtilafların çözümüne katkıda bulunmak gibi tedbirler olabilir. Yalnız hani bizim Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin düzelmesi yetmez ki. Yani İran'la Irak niye savaşsın? Efendim Filistin meselesi niye bu kadar uzasın? Sonra ama ben şunu açıkça görüyorum. Çok ciddi çalışmaya ve İslam'ın emrettiği hayatı, örneğin temizlik konusunda. Şimdi İsrail'den ben Mescid-i Aksa'ya geçtim. O kapalı çarşı var, Osmanlı çarşısı. Ya iki tarafı da gördüm. Şimdi İsrail tarafı tertemiz, pırıl pırıl caddeler, gelişmiş bir ülke. Geçiyorum karşıya, sefalet diz boyu. Aralarında 500 metre var. Şimdi biraz yani kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Yani Müslümanların kendini sorgulaması gerekiyor. Müslümanları Batı dünyasının Müslüman kesimi teröristle damgalaması, işte onları eleştirmesi, onları güvenliği bozan, güvenlik unsurunu bozan insanların başına bela bir unsur olarak görmek yerine İslam dünyasının örnek alınacak insanlar topluluğu olarak görmesini sağlamamız lazım. Şimdi bizim İslam dünyasında yaşayan insanların örnek insanlar olması lazım. Şimdi Batı dünyasına gidiyorsun, halka soruyorsun. Biraz esmerse uçaktaki vatandaş, biraz Orta Doğu'ya benziyorsa ona başka güvenlik tedbirler uygulanıyor. O biraz daha fazla bekletiliyor. Böyle mi olmalı? Şimdi onun için bizim kendimizi sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Efendim bu birlikteliği zaten özetleyen en önemli kelime bir sevgi birlikteliği. Yani bu sevgi, muhabbet, bu sıcak yaklaşım olmadan zaten bir birliktelik olmaz. Mesela şimdi düşünün, insan sevdiği bir insan olunca dünyanın öbür ucunda daha iyi olsa gidip onu ziyaret ediyor, onu görmek
evet.
istiyor.
Evet,
ve
evet,
o
evet.
mesafeler onun için hiçbir engel teşkil etmiyor.
Evet.
Ama yani hoşuna gitmeyen, nefret ettiği diyelim veya hiç yani haz etmediği birisi komşusu olsa kafasını çevirip bakmıyor. Yani bizim işte Türk dünyasıyla, İslam coğrafyasıyla bu sevgi birlikteliğini öncelikli kurmamız lazım. Zaten güzel ifadenizle fiziki ayrılığın olması bir şey ifade etmez. Yani adam uzakta da olabilir. Sınır zaten şu anda artık vizeler kalktı. İşte Gürcistan'da nüfus kağıdıyla giriyoruz. Belki yarın öbür gün hiçbiriyle böyle bir pasaport vize problemi zaten çoğuyla yoktu artık. Pasaport problemi de olmayacak belki. Bu şekilde bir yakınlaşma ve kaynaşma gerçekleşecek. Bu olacağı da gözüküyor inşallah. Tabii ümidimiz de beklentimiz de o. Nasıl bunu Avrupa Birliği yapmışsa, becermişse şimdi bakın hepimiz işte Avrupa'ya gidiyoruz, görüyoruz. Yani Türkiye'den çıktığınız zaman Yunanistan'a girdiğinizde ta Atlantik kıyısına kadar dümdüz gidebilirsiniz. Hiçbir yere takılmadan, durmadan ve herhangi bir sorguya muhatap olmadan. Tabii. Ama her ülke kendi içerisinde o bir şeyini koruyor, yapısını koruyor. Bizim de yani Avrupa Birliği oluyor da niye bir Türkistan Birliği olamıyor? Yani
tabii ki,
işte bilmem Amerika Birleşik Devletleri olabiliyor da niye bir Türkistan
Birleşik Devletleri veya işte bir Türkistan devletleri bir araya gelemiyor. Evet, evet. İşte ne bileyim Kuzey Amerika Birliği, Kanada, yani her türlü birlik olurken Türkistan evet. Birliği o deyince aman yok olmaz.
Evet.
Böyle bir şey de kabul etmek evet. mümkün değil. Yani evet. Konya'ya nasıl vizeyle gitmiyorsak, Denizli'ye nasıl vizeyle, pasaportla gitmiyorsak, dediğiniz gibi Şam'a da, Tebriz'e de, Bakü'ye de pasaportla gitmemiz esasında abes bir şey ama evet, inşallah tabii. bunun da olacağını ümit ediyoruz tabii. Evet.
Ben de ümit ediyorum. Bir kere ekonomik açıdan kesinlikle gelişmişlik açısından refah ve mutluluğun artırılması şart. Ekonomik açıdan geri kalmış insan toplulukları veya devletler sıkıntı çekerler. Eğer ekonomik açıdan gelişmiş ülke olursa İslam ülkeleri, birliktelik daha kolay olacaktır ve dünya ekonomisine hakimiyet de kolay olacaktır. Dünya pazarında eğer malın iyi değilse kimse almaz. Dünya pazarına çıkarken cebinde paran yoksa gene kimse yüz vermez. Ekonomik açıdan böyle. Kültürel açıdan ise tabii tarihin en kıdemli milletlerinden biri Türk milleti. Tarihin en kıdemli milleti, en çok devlet kurmuş milleti. En çok adından söz ettirmiş, en çok tarih sayfalarında varlığını ispat etmiş bir millet, Türk milleti. Şimdi böyle bir kıdemli, tecrübeli bir millet var. Devlet olma, devlet yönetme kabiliyeti olan millet var. Tabii bunun abilik taslamadan ama diğer Türk İslam devletlerine, halklarına çok ciddi önderlik edebileceğini ben düşünüyorum bu konuda. Tecrübelerini onlarla paylaşacağını düşünüyorum. Ve istikbalin bu konuda aydınlık olduğunu düşünüyorum.
Başkanım çok güzel, çok önemli bilgiler verdiniz. Çok güzel istifade ettik. Çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Size bu fırsatı verdiniz. Ben de çok mutlu oldum, onur duydum. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah başka programlarda görüşürüz, buluşuruz.
İnşallah.
Seve seve şeref veririz efendim. Evet, A9 izleyenleri, Sayın Beyan Aslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak ümidiyle şimdi hoşçakalın.